Ayrım 19, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 188, 36. bölüm. Demek filmde oynamak istiyorsunuz. Armalı blazer ceket ile açık mavi gömlek giymiş 60 yaşlarındaki Michel Payol, tek hörgüçlü bir deve silüetini andırıyordu ve dişleri de bu silüetle uyumluydu. Resmi olarak sinemayla ilgili bir basınla ilişkiler ajansının müdürüydü. Ama aslında belirli bir Paris faunası için şık bir pezevenk, yüksek mevkilerdekilere yönelik seks turizminde uzman bir adamdı. Arap emirleri, Afrikalı bakanlar, Asyalı finansçılar seçkin müşteri portföyünü oluşturuyordu. Tüm bu önemli tüyoları Gael'e Kevin namı diğer Keke, namı diğer ben herkesi tanırım vermişti. O kadar kötü değildi. Payol'un bağlantıları Gael'in planları için faydalı olabilirdi. Özel randevu ayarlaması karşılığında komisyon ödemek için anlaşmıştı. Masum Ceylan gibi uzun kirpikli gözlerini kırpıştırarak cevap verdi. Bu benim tutkum.
Size yardım edebilirim, sizi insanlarla tanıştırabilirim.
Gael gülümsedi ve Perrier'ini eline aldı. Özellikle şampanya istememişti, çok taşralı görünürdü. Maalesef çok iyi tanındı, Athene Plaza'nın barında oturuyorlardı. Fırsatını bulunca babasının peşine taktığı iki salağı ekmişti.
Şüpheci gibisiniz.
Bu ortamda herkes herkesi kayırabileceğini sanıyor. Ancak sinema kendi başına ilerleyen, otonom, bağımsız bir evrendir. Aslında sinema bizzat kendi karar verir.
Payol kahve fincanını aldı ve ufak bir yudum içti. Bir ristretto ısmarlamıştı. Dipnot, geleneksel olarak hazırlanan espressoya göre aynı miktar kahveyle yarı oranda su kullanılarak hazırlanan bir kahve çeşidi. Elektrik etkisi yaparak sinirine iyi gelecek bir şey.
Sizi takip etmekte zorluk çekiyorum.
Önemli değil, zaten henüz size ders verecek kadar tecrübe sahibi de değilim. Lafı gevelemeyi bırakalım. Bana yardım edebilirsiniz ama başka bir konuda.
Payol cevap vermeden kahvesini bir dikişle bitirdi. Yüzü gergindi, sessizlik birkaç saniye sürdü.
Nişanlınız var mı diye sordu giriş mahiyetinde.
Hayır.
İstemiyor musunuz?
Hayır.
Neden?
Erkekler konusunda kötümserim diyelim.
Neden?
Tam olarak erkekler yüzünden.
Payol ona doğru eğildi. Dişleriyle uyumlu uzun elleri vardı. Gael kırmızı başlıklı kız ile büyük annesinin kılığına girmiş kurdu düşündü.
İnsanlar aşık olur ve aile kurarlar diye bağırdı Payol, yalandan heyecanlanmış gibi yaparak.
Oyun oynamak gerekiyordu. Pezo evliliği ve ev hayatını savunuyordu. Küçük fahişenin de hayasızlığı ve küstahlığı gereğinden fazla abartması gerekiyordu. Bu bir başkasının ahlaksızlık yeteneklerinin test edildiği bir castingdi.
Benim çevremde değil diye cevapladı Gael.
Payol bir kahve daha ısmarladı.
Bu denli kötü deneyimleriniz olduğuna beni inandıramazsınız.
Benim yok. Arkadaşlarımdan söz ediyorum. Salak koleksiyonu yapıyorlar.
Mesela diye sordu Payol, eğleniyordu.
Bağlanmayı istemeyen tipler var. Sizi çok sevdiği ya da daha iyisini hak ettiğiniz için sizi terk eden tipler. Bir gün çok erken, ertesi gün için çok geç diyen tipler. Küsme anında hediyelerini geri isteyen tipler. Yarın sabaha kadar anlatabilirim böyle tipleri. Bağlanmaksızın sizi becermek için her şeyi söyleyen yalancılar, korkaklar, egoistler. En kötüsü de bunların çoğunun çükleri sertleşmeyen ve bunun farkında bile olmayan iktidarsızlar olması. Yat sahibi kılıklı adam kasım kasım kasılıyordu. Gael'in konuşmaları sıradan bir Miss Taşra güzelinin ve diğer acemi oyuncuların konuşmalarından pek farklı değildi.
Arkadaşlarınızın şansı yokmuş diye hafif bir acıma duygusuyla güldü. Bariton bir ses tınısı vardı. Evlenmek, çocuk sahibi olmak isteyen erkekler de var.
Hamile kalan arkadaşlarımdan biri onu dölleyen herifin tepkisinden o denli korkuyordu ki durumu ona telefonla bildirdi. Akşam eve döndüğünde çöp torbalarına doldurulmuş eşyaları kapıda onu bekliyordu.
Bu kez Gael adama doğru yaklaştı ve Hermes'in Eau d'Orange Vert'inden yayılan kokuyu duydu. Bu kokunun ona kişilik kazandırdığını düşünüyor olmalıydı. Ama bütün erkekler Eau d'Orange Vert kullanıyordu, başta babası olmak üzere.
Artık daha ciddi konulara geçsek mi diye isteğini ilerledi. Kontaklar arıyorum.
Bana o kontakları temin edin, payınızı alacaksınız. Payol kaşlarını kaldırdı. Uzakta bir piyano ucuz aranjmanlar çalıyor ve yarı karanlığın dört bir yanından kokteyl kadehlerinin şıngırtısı geliyordu. İnsan kendini gecenin ikisinde sanabilirdi. Mekan bir basınç odası gibi dış dünyadan kopuktu. ''Tam olarak ne yapmaya hazırsınız?'' diye sordu adam sonunda. ''Hemen her şeyi, eğer parası iyi olursa.'' Payol gülümsedi ve aniden ses tonunu değiştirdi. ''Anal, double penetration, dipnot, İngilizce ilişki sırasında kadının aynı anda iki erkeği içine alması. Üçlü, bukkake, dipnot Japonca, bir grup erkeğin bir kadının suratına boşalması. Fist fucking, dipnot İngilizce, bütün bir eli vajineye veya anüse sokmak. Gayel de onun düzeyine indi. Sonuçta bana ücretini öderlerse amcığıma hamster bile sokabilirler. Muhabbet tellalı sanki kafasında bir hesap yapar gibi yavaşça gözlerini kapattı. Soruyu başka bir yönden alalım, tabii söylemeye cesaret edebilirsem. Limitleriniz nereye kadar? Havyara dokunmam. Bu sözcük cinsel sapkınlıklar dünyasında bok anlamına geliyordu. Alman versiyonu kaviar und kleisterdi, yani işin içine lavman da giriyordu. Ondinizm?
Sorun olmaz.
Özel alerjileriniz?
Ne gibi?
Siyahlar, Araplar, Asyalılar.
Gael gülümsedi. Ne kadar çeşit olursa.
Payol onun paletindeki renkleri saptamaya devam ediyordu. SM, dipnot. Sadomasoşizmin kısaltması.
Gael bir süre sessiz kaldı. Acıyla oynamayı hiç istememişti. Ona acı verilmesi, hatta yalandan acı verme oyunu oynanması bile söz konusu olamazdı. Çok daha kötülerini yapmışken neden bu konuda kendini engellemişti? Batıl itikattan kaynaklanan bir korku. Acı zaten onun özel hayatının bir parçasıydı. Hatta kaderinin, kimliğinin dokusuydu. Mahfuz alan. Birden bu düşüncesinden caydı. Ne de olsa başka bir amaç peşindeydi. Gayesine ulaşmak için her yol mubahtı.
Herhangi bir riski olmaması koşuluyla dedi. SM ortamının anahtar sözcüğü yeter ki safe olsun. Her şey yapılabilir. Her acıya dayanılabilirdi. Acı yüzeysel olmalıydı ve tehlikesiz. Bir parmak şıklaması onu düşüncelerinden kopardı.
Bu durumda bu konuyu düşünebiliriz diye karşılık verdi payol.
Gael uzun süre uzak durdu, şiddetin üstüne çullandığını hissediyordu, elleri nemlenmişti. Gastrik sıvılar midesini yakıyordu. Hayatında ilk kez iblisle sözleşme yapıyordu. Payol uzun kolunu Gael'e doladı. Parfüm kokusu şimdi terinin pis kokusuna karışıyordu. Hayvan ince medeniyet cilasının altından kendini gösteriyordu. Tabii bu kendi ter kokusu değilse.
''Beni iyi dinle yavrucuğum.'' diye fısıldadı payol etobur hayvan sesiyle. ''Eğer çok ileri gitmeye hazırsan işte o zaman kazanacak çok ama çok para var.''
Gael Shinedown'un bir şarkısını mırıldanarak cevap verdi. I'll follow you. Kendi sesini tanımamak, kendi düşüşünü ölçüp biçmemek için şarkı söylüyordu. Muhabbet tellalı bunu tamamlayıcı bir ironi olarak yorumladı. Hayasız ve tamamen mesafeli bir şey.
Yarın akşam başlamaya ne dersin?
Program ne?
Adam cep telefonunu çıkarırken kikir dedi.
Daha önce No Limit'ten söz edildiğini duydun mu?
37. bölüm. Siz böyle mi arkadaşlık kurarsınız? Arşambu anaç tavuk özeniyle Erva'nın yaralarını temizliyordu. Gerekli malzemeleri revirden almıştı. Bir tür ön seziyle Erva'nı okulun içinde aramış, sonra küçük banyo şenliğini yarıda kesmişti. Duşlara baskın yaparak birliklerin bozguna uğramasına neden olmuştu. Kimseyi yakalamamış, hiçbir suçlunun kimliğiyle ilgilenmemişti. Ama Parisli polisi kurtarmıştı. Onun için önemli olan buydu. Şimdi Erva'nın yerine acı çektiği bile söylenebilirdi. Bir yaranın kenarlarını pamukla temizlerken bağırmamak için dudaklarını ısırıyordu. Erva'na gelince ne olursa olsun ne bağırabilmiş ne de dudaklarını ısırmıştı. Alt dudağının kalınlığı üç katına çıkmıştı.
Vissa'yı öldüren onlar diye ağzında geveledi yapış yapış bir sesle.
Arşambo bir yarıkla ilgileniyordu. Ervan acıyla yüzünü buruşturdu. Subay ona bir analjezik enjekte etmişti ama acı devam ediyordu. Denizden sonra kuruyan tuzlu su gibi yüzünde kurumuş kanın gerginliğini hissediyordu.
Onları tutuklayacak mıyız?
Elimizde bir şey yok, sadece tahminler.
Sizin tahminleriniz hiç de kötü değil bence.
Archambault bir yeni yetme kahkahası attı. Erwin başıyla bu söyleneni kabul etmediğini belirten bir hareket yaptı. Gevşemişti ama elleri hala titriyordu.
Onları serbest bırakmak lazım. Er veya geç bir hata yapacaklar.
Özellikle sizi öldürmeye kalkışacaklar. Bu çocukları tanırım, şaka yapmıyorlardı.
Archambault kompres uygulamaya başladı. Erwin bu anın tadını çıkardı. Ama aklına sürekli olarak öfke ve kin dolu o şiddet sahneleri geliyordu. Sabo darbeleri, kanla dolu kabin, yara izleri. Bu vahşetin ardında Di Greco'nun varlığını hissediyordu. Eyüp kitabında Tanrı şeytana sorar, nereden geliyorsun?
Şeytan cevap verir,
dünyayı dolaşmaktan ve orada gezinmekten.
Kapıya vuruldu. Branele, koltuk değneği de yürüyen adam sonunda.
Evet.
Havacılığa tutkun genç bir adama ait önemsiz bir pisi.
Sosyal ağlar.
Wissa'nın Mans'ta bir arkadaş çevresi ve havacılık kulübünden de birkaç dostu varmış. Bazı mesajları okudum, sıradan şeyler. Elinde iltihapla ıslanmış yeşilimsi bir gazlı bez tutan Archambault Erwin'a fısıldadı.
Kıpırdamayın.
Düştünüz mü diye alaycı bir şekilde sordu bilgisayarcı.
Duş yaparken aftosu yok mu?
Resmi olarak yok.
Ya porno?
Normal sınırlar içinde. Kompülsif herhangi bir şey söz konusu değil.
Ya cinsel eğilimi?
Branelek komik bir selam çaktı.
Hetero generalim. Deniz sakin ve her şey yolunda.
Archambault pansuman uyguluyordu.
Fazla uğraşmayın dedi Erwin ona.
Gözlerini kapattı. Gazlı bezdeki yapışkan madde insanda çelişkili duygulara neden oluyordu. Neşeli ve hüzünlü, güven uyandırıcı ve kaygılandırıcı. Archambault hala Erwin'in yüzündeki yaralara pansuman yapmakla meşguldü.
Hepsi bu kadar mı diye sordu Branelek'e hitaben. Saatlerden beri raporunu bekliyoruz.
Hayır, tuhaf bir şey var.
Erwin yeniden gözlerini açtı. Bir dosya hala direnç gösteriyor. Şifrelenmiş bir zımbırtı.
Bu akşamdan önce şifreyi kırabileceğime eminim ama...
Paris'ten uzmanlar getirtmemi ister misin diye sordu Erwin onu kışkırtmak için.
Durum kötü öyle değil mi? Yarın sabahtan önce bitirmeye çalışacağım.
Kullanılan program hakkında bir fikrin var mı?
Henüz yok ancak zor bir şifre. Belki de doğudan gelme bir yazılım.
Teknik açıdan yaygın bir yazılım mı?
Hayır, bu tür şifrelemeler daha ziyade orduda, gizli servislerde kullanılır.
Ve işte dedi Archambault bir kalp nakli ameliyatından çıkmış cerrah edasıyla malzemelerini bırakırken. Erwin ayağa kalktı ve banyodaki aynaya doğru gitti. Sağ kaş kemerinde bir pansuman vardı. Bir diğeri şakağının üstünde, bir üçüncüsü ise kulağının altındaydı. Daha kötüsünü görmeyi bekliyordu. Burnu şişmişti, dudağı yarılmıştı. Geri kalanı ise hızla yüzeysel kabuklara dönüşecek kanlı sıyrıklardan oluşuyordu. Branelek hala çok gelişmiş şifreleme tekniklerinden, askeri sibernetikten söz ediyordu. Erwin uzun süredir göz önüne almadığı bir senaryoyu, Wissa'nın geçmişiyle ya da başka bir sırla ilgili bir sebebi düşündü. Ne çaylak deneyimiyle ne de K-76'daki şiddet kültürüyle alakalı olan bir şey. Kıpti kökeniyle ilgili olabilir miydi? Günlük olaylar bu topluluğun terörizm alanında aktif olabileceğini gösteriyordu. Muhammed'e hakaret eden, İslam dünyasında protestolara yol açan Innocence of Muslims adlı filmi yapmışlardı.
Wissa bir terörist miydi? Askeri okula sızmış bir köstebek. Ama bunun elle tutulacak bir yanı yoktu.
Erwin odaya geri döndü.
Peki din, dikkatini çeken bir şey oldu mu?
Hayır, dostumuz pek dindar birine benzemiyor.
Polisin gözünün önüne kopmuş bilekteki haç dövmesi geldi.
Tamam, sana bu geceyi de veriyorum.
Baş üstüne şef.
Getek odadan çıktı. Erwin diğer üçüne sizli hitap ederken bilişimci hemen sen diye hitap ettiğini fark etti. İki tane dolip ren yuttu ve kendine kahve hazırladı. Oda bilgisayarlar, yazıcılar, monitörler ve portatif ocakla 36'daki bürolarına benziyordu. Kripo'yu düşündü, onsuz yarın sabaha kadar dayanabilirdi. Arşambo akşam yemeğine gitmeyi teklif etti. Ancak Erwin aç değildi. Yaralarıyla yemekhanede boy göstermesi söz konusu olamazdı. Aslında sadece yatağına girmeye can atıyordu. Teğmeni gönderdi ve Mackie'nin arkasına yerleşti. Odasının sessizliğinde bir kozanın içinde gibiydi. Anestezik madde her yanını kaplamıştı. Dolipray'ın etkisini gösteriyordu. Dışarıda gece oluyor ve akşamı mühürlüyordu. Artık ne duşlardaki çılgın şiddeti ne de Gors'un suratını. O neredeydi? Nerede kendini tedavi ettiriyordu? Düşünüyordu. Hortlak kafası ve uzamış kemikleriyle örümcek elleri olan amirali gözünde canlandırıyordu. Bu okula hakim olan onun düşünce yapısıydı. İnternet, Di Greco ile ilgili yeni arama. Linkler web sitesi bağlantıları tümden gelim aramalarıyla geçen bir saatin sonunda Erwin zayıf bir CV oluşturmayı başardı. Lombardiya asıllı olan baba Piero Francesco 50'li yıllarda Fransa'ya yerleşmişti. Dom Tomlarda birkaç yıl hizmet yaptıktan sonra Fransız tabiyetine geçmiş ve meslek yaşamını Cibuti'de piyade binbaşısı olarak sonlandırmıştı. 1943 yılında doğan Jean Patrick Fransa'nın deniz aşırı topraklarında büyümüştü. Mayotte Adası, Fransız Guyana'sı, Guadeloupe, Rochefort Deniz Havacılığı Okulu'ndan sonra Saint Cyr'den 1967'de okul birincisi olarak mezun olmuştu. Bu dönemden sonra bilgiler seyrekleşiyordu. Meslek hayatı bir bilinmezliğe gömülüyordu. Askeri strateji uzmanı, casus, gizli danışman, 80'li yıllarda önemli savaş gemilerinde komutan olarak, ardından da büyük operasyonlar çerçevesinde danışman olarak Körfez Savaşı'na katılmıştı. Ancak görevini tam olarak belirlemek imkansızdı, yeniden ortaya çıkıyordu. Askeri başarıları hakkında tek bir kelime yoktu. Hastalığı hakkında tek bir kelime yoktu. Savaş felsefesi hakkında tek bir kelime yoktu. Fotoğraflarına gelince Erwin sadece 1962 tarihli bir fotoğraf bulabilmişti. Edgar Allan Poe'nun bir şiirinden çıkmış gibi sıkıntılı bir yüz ifadesi olan 19 yaşında yakışıklı bir delikanlı. Erwin Almeida'nın antik çağ savaşçılarının furoru hakkında söylediklerini hatırladı. İnternetteki bazı sayfalar doktorun bilgilerini doğruluyordu. Di Greco hiç şüphesiz tamamen kendi denetiminde tıpkı Los Alamos'taki Amerikalı araştırmacıların atom enerjisini zapt ettikleri gibi tutacağı aşırı bir öfkeyi açığa çıkarana dek adamlarını zorluklara alıştırmaya çalışıyordu. Yaşlı hasta adamın rüyası. Cep telefonu çaldı. Neve kriminal büro analisti. Olay gerçekten çok garip bir hal almaya başladı diye hemen konuya girdi. Anlat diye emretti Erwin. Ona da sen diye hitap etmeye başlamıştı. Bu sabah adada delik çevresinde bulunan bazı sivri parçaların analizini yaptım. Üstlerinde eser miktarda üre, glikoz, ürik asit ve hormonlar saptadım. Bu ne demek? Tükürük. Öncelikle katil bu sivri parçaları kendisi emmediyse kurbanına emdirmiş. Bu sivri metaller vücuduna saplanmamış mı? Hayır, patlama anında hepsi vücuttan dışarı atılmış olmalı. Zaten üzerlerinde Vissa'nın grubuna ait kan da bulundu. Tıraş edilmiş kafa, organların çıkarılması, topuza benzer bir şeyle tecavüz ve şimdi de bu çılgın ayrıntı. Karverek'in sağlığa zararlı ortamına rağmen insan dönüp dolaşıp bu cinayetin münferit bir katilin işi, bir psikopatın gizemli çılgınlığı olduğuna kanaat getiriyordu. Gors'un marifeti mi? Şu metal uçlar bir silaha ait olabilir mi? Hiçbir şey bilmiyorum, bunlar çok ince kalıntılar. Peki tükürüğün DNA'sı? Bir şey bulamadım, örnekler kirlenmiş. Clement'taki metal uçları aldın mı? Bekliyorum. Onları inceledikten sonra beni tekrar ara. Son bir şey, deliğin dibinde ayna parçaları da bulundu. Ya katil bunlardan kesikler açmak için yararlanmış ya da bizzat kendisi için kullanmış. Yani makyaj yapmak, saçlarını düzeltmek için bilmiyorum, bu sığınakta akıl almaz şeyler olmuş. Erwin de aynı fikirdeydi ama her türlü yorumdan uzak duruyordu. Her yerde olduğu gibi poliste de kişi ne denli az konuşursa o denli ağırbaşlı bir hava yaratırdı. Teşekkür ederek telefonu kapattı. Anında elindeki telefon titremeye başladı. Neredeyse Parkinson hastalığına yakalandığını sanacaktı. Benim, babası, ben de seni arayacaktım dedi Erwin. Raporu yazacak zamanım olmadı.
Erkek kardeşin gözaltına alındı.
Ne?
Salak herif, 12 gram kokainle yakalanmış. Bu işin arkasında kim var bilmiyorum ama...
Organları çalan, işkence aletlerini emdiren, keskin silahlarla tecavüz eden bir katil. Böyle bir çılgınlık karşısında milyoner küçük kardeşinin yaptıkları hafif kalırdı.
Ona avukat gönderdin mi?
Hayır, hücrede bir gece kalması ona iyi gelecektir.
O kadarla yetinecek misin?
Gök gürültüsü gibi bir kahkaha. Uzun zamandan beri bir şey yememiş bir masal devinin kahkahası. Narkotikle tanıdığın var mı diye öğrenmek için seni aradım.
Artık yok ama bilgi edinebilirim. Ben...
Boş ver, geri dönmen lazım.
Kardeşimin pisliğini temizlemek için mi?
İçimde kötü bir his var, geri dön.
Bu davayı kapatmam lazım.
Tam olarak ne durumdasın?
Çaylak hikayesini unutmak gerekiyor. Ve benim linç olayını da. Kaçık bir katil söz konusu. Kuşkusuz 100 yılın başından bu yana en kötü katillerden biri.
Bu boş laflar da neyin nesi? Sen polis misin yoksa gazeteci mi? Tanrım, ipuçlarını değerlendir ve o pisliği bul.
Bu gece için bana izin ver.
Yarın sabah seni aradığımda yola çıkmış ol.
19. ayrımın sonu. Sayfa 197.